Alem Dağ'da var bir yılan, az şekerli, şimdi sevişme vakti. Sait Faik. Üçüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa 160. Elinde naylondan 35'lik bir oltayla deniz tiplerinden balık sanıp fosforlar, yakamozlar, pırıltılar yakalayacaksın. Balığa boş ver. Düşün yana kim o beni? Bin bir yıldızın sırtına, adaların içinde bir Burgaz adası vardır. Bir sandal vardır. Tam Kaloyeros'la Leandros'un gözüktüğü nişanda. İşte o benim. Ben sandallar içinde bir sandal, denizler içinde bir deniz, insanlar içinde bir insan. Yani Omonia meydanında akşam oluyor. Gökyüzünden sandallarla şarkılar geçiyor. Arabalarda ışıklar kayıyor. Bir at kişnemesi duydun mu? Bir fayton geçti mi delicesine aklından ve Omonia kahvelerinin camından? Bil ki ben Taksim meydanında abidenin önündeki çayırın kısa parmaklıklı demirlerine oturmuş seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum, seni düşünüyorum yana ki. Gece oldu, karlar sönmek üzere. Işıklı ilanlar sönüyor, otlar kararıyor. Bir tavernadan üç gitar sesi geliyor. Mavro Daphne kaldırımlarda kırılıyor. Sen oteline kadar yürümeyi düşünme. Atina ile Pira arasındaki metro çoktan işlemiyorsa işlemesin. Hava güzel, yürürsün. Martılar Sivri Adada ayın ışığında dönüp duruyorlar. Barba Vasili paltosuna girdi, uyudu. Ben seni düşünüyorum Yanaki. Sonra Aspasya'nın söylediği Kefalonya havasından çıkan rüzgar Sivri Adanın denizini ürpertiyor. Yanaki, Omonia meydanında ışıklar sönüyor. Kahve kapanmak üzere. Yeşil zeytini ye, şu düzü yuvarla. İşittin mi? Pire'den gelen vapur düdüğünü. Ben Galata Köprüsü'ndeyim o dakika. Bir Hollanda şilebi ok meydanında dolaşan mapushane kaçağına sesleniyor acı acı. Üsküdar iskelesine iniyorum. Parmaklığa dayanıyorum. Sen yeşil zeytin neden yemedin? Omonia meydanındaki Excelsior kahvesinin garsonu. Kalinitka Kyrios diyor bana. Benden de bir Kalinitka sana. Panço. Röportajlar. Bir başka İstanbul. Grenoble 1923. Oraya yaz akşamının içine Alplerin karları altına uzanmış şehir İstanbul olmamakla beraber mesafe ve zaman tanımayan kafam o şehri İstanbul gibi görmeye zaman zaman ta uzaklarda gözüken şehri kiliselerinden muntazam temiz asfaltlı yollarından tecrit etmeye bir balonla iner gibi şu İstanbul'a inmeye o kadar alışmıştı ki. Bu İstanbul tanımış olduğum İstanbul'a hiç benzemezdi. Fakat ne olursa olsun ben yarı sarhoş salkım çiçekleri kokan parkın yollarından bu yukarıda kameryelerin altında akşam ışığı geçtikten sonra peyda olmuş dağ üst sılaya doğru koşardım. Yolun asfaltları beni ürkütmezdi. Hatta konuşulan lisan da beni şaşırtmazdı. Alabildiğine uzanan bir beyoğlu içinden geçerek öteye camilerimin ve lisanımızın, kadınlarımın ve çocuklarımın bulunduğu yere götürecek bir Karaköy köprüsünü durmadan arar bulamazdım. Sakin ve tenha lokantalarda akşam yemeği yedikten sonra el ayak çekilmiş yolların birinde akşam gezinirken Haliç, karpuz kabuklu, çürümüş, meyve renkli Haliç değil de bir başka Haliç ve bir başka köprüyü görüverirdim, üstünden geçiverdim. Bana asfalt bitmiş, lisan değişmiş gibi geldi. Bir mermer sütunun önünde durdum. Bu garip mahallede Aksaray ve Şehzadebaşı kahvehanelerini, tiyatrolarını, evlerini bulmuş gibi oldum. Gözüm yaşardı. O zaman anladım ki hayallerimizin İstanbul'u hakikisinden daha çok güzeldir. Acaba öyle mi? Kötü bir Galata Köprüsü, çirkin bir Beyazıt Kulesi, bir yüce Süleymaniye Kubbesi, bir kocaman ve munis ejderha Ayasofya yanında, birinin üstünde, diğerinin tepesinde, diğer ikisinin duvarları dibinde daha mı mesuduz? Acaba asıl İstanbul, özlenen, daha bir saat ötelerden bile özlenen, hayallerimizin, rüyalarımızın ve hatıralarımızın İstanbul'u mudur? Ben İstanbul'dan daha güzel bir İstanbul'u bir metre karın üzerine bina ettiğim zaman mesudum. Gözüm yaşararak serin cami mermerlerine süründüğümü, gene gözüm yaşararak bir esmer çocuk hayali kucakladığımı, hatta bazen başında mum bile yanmayan beyaz bir mevtayla baş başa kaldığımı zannettiğim halde mesudum. Ve o İstanbul'u, İstanbul'un içinde yaratamayacağımı düşünürken kederlenirdim. Bilmem öyle mi diye sormayacağım. İstanbul'dan daha güzel bir İstanbul vardır, bilmiş olunuz. Bu İstanbul, muhayyelimizin ötede beride bir 100 kilometre yapan trenin geçtiği ovada, bir vapurun hışırdadığı denizde, dağların bir arşın karı üzerinde bina ettiğimiz bir başka İstanbul'dur. Paris 1932. Paris'in ortasında bir İzmit kasabasına aktığım yol, belki deniz, dağ, şimendifer, araba, at, vapur yolu kadar zamanlarımı harcamayacak. Fakat deminki saydıklarımı aşıp geçtikten, bazılarını atlayıp indikten sonra duyduğum yorgunluk kadar belki daha fazla yorulacağım. Zamanı ve mesafeyi askeri haddine indiren kafamı bir lahza yordum ve o lahzanın sonunda İzmit'in ücra kasabasındaydım. Paris'in ortasındaki çalgılı kahvede soğuk bir bardak Alman birasının karşısında bir şimal musikisi kulaklarıma karlı vadiler, çanlar, donmuş suların sinemasını gösteriyor. Kulaklarımla musiki arasında bir hayal perdesi var. Karlı vadiler akıyor, çamların dikenlerine kar konuyor, donmuş suların çatırtısı ve ta uzaklarda beliren bir Türk köyünün kırmızı ışıklı evleri ve bütün bunların önünde, ardında, kenarında ve sonunda mütemadi bir yağmur yağıyor. Armonika. Tedailerim ne ruhiyat kitaplarındakine ne de şunun bununkine benziyor. İstanbul deyince Çin'de bir mandarini tedai edebiliyorum. Paris bazen Anadolu'nun ortasında hatırıma geldikçe de nasıl ki Rusya'yı, Kremlin Sarayı'nı, çar çocuklarının altın elbiselerini görüyorum. 1936. Bardaklar. Sabahleyin erken kalktım. Bir kır kahvesine gidip oturdum. İnsan sevdiği insana mektup yazmak için bu saatte kalkmalı ve bir kır kahvesine gitmelidir diyordum. Bir yazıya başlamak için insan ne hatlar karıştırıyor. Bir birahanedeyiz. Yanımda Sabahattin Kudret, Orhan Veli'nin çok sevdiği salatayı çatallamakta. O da ben de ikinci bardaktayız. Birinci bardakta bana sevgiliyi, sabahleyin erkenden kalktığımı ve bir kır kahvesine gittiğimi yazdırtacak kadar sarhoş etmek hassası olduğu halde ikinci bardak neden hakikate dönüyor? Bu sual dünyanın en aptal suallerinden biri olduğu halde ben ne birinci ne de ikinci bardağın tesiri altında şu satırları yazmadığımı emin olduğum halde bir onuncu bardağın tesiri altında pekala birçok şeyler yazabileceğimi düşünüyorum. Dünyada hiçbir şeyden bahsetmeden yazı yazmak muhakkak kötüdür. Dünya üstünde bütün kıymetlerin har vurup harman savrulduğu günlerde hatta sevgiliden bile bahsetmemek, bahsetmeden yazı yazmak. Bunun kötü ve kolay bir şey olduğunu itiraf ederim. Fakat üçüncü bardak böyle düşündürmüyor. Dördüncü bardakta tuhaf bir şeyi hatırladım. Vaktiyle bizim memlekette bir mesire mahallinde bir kır kahvecisi görmüştüm. Sarı yüzlü, şişkin göz kapaklı, koyu derin siyah gözlü bir adamdı. Esrar içer ve yakın pavlikaya, o fabrikaya böyle derdi. Yani pavlikada çalışan ecnebi mütehassıslara tatlı su istakozları tutar satardı. Cuma ve pazar günlerinde orada 3-4 kahve pişirir, kimseyle konuşmadan esrarlı sigarası ve oltalarıyla ölümünü beklerdi. Sair günler kasabanın çarşısında onu gayet sanatkârhane yapılmış tesbihler satarken görürdüm. O su kenarında harikulade tatlı ve insanı hasta edici akşamlar olur. O bu akşamların içine siyah gözleriyle düşer düşerdi. Onun kahvesine gitmek için yol kenarından gelinir, sonra bir küçük hendek atlanır, bir çamurlu 10 adım patika geçilirdi. Bir gün kahvecinin aklına buraya bir köprü kurmak geldi. Onun yaptığı bu garip güzellikteki köprüyü tarif edemeyeceğim. İnsan bir asma köprüyü, Mimar Sinan'ın 4 kemer üzerine kurduğu bir köprüyü anlatabilir. Bu köprü anlatılamayacak gibi güzeldi. Yalnız şu kadar söyleyeceğim. Bu köprü bir takım ince söğüt, kavak dalları ve ceviz yapraklarıyla süslüydü. İnsan üzerinden değil geçmeye, elini sürmeye cesaret edemezdi. Bu köprü hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Bir mevsimlik ömrü vardı. Ne Sinanlar, ne Michelangelo'lar, ne Fidyalar gibi büyük ömürlü değildi. Fakat bir insan yapısıydı. Basit insanın içindeki güzelliğin ve güzel telakkisinin bir örneğiydi. Bu köprüde büyük, sağlam, demir ve putrel köprülerin insan kafasına ilk oturuşunun her şeyi vardı. İşte 10. bardak bana hiçbir şeyden bahsetmese de büyük çaptaki eserlerin iptidai ve basit temelleri bulunduğuna kanaat getirtip büyük camilerin, katedrallerin, heykellerin, abidelerin yanında dünya yüzüne ve küçük kır kahvesine güzel bir köprü kurmuş bir sanatkar kasaba kahvecisini hatırlatıyor. Onun patlak gözlerini ve şiş kara sarı yüzünü hatırlıyorum. Bekleyen adamın 3 hali. 1. Gelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Onu beklemek bilhassa güzel. Duyduklarımı söyleyebildikten sonra bu saatin ne ehemmiyeti olurdu? İyi ifadeyi meramda bir hesap kitap vardır. Belki bu saat geçtikten sonra, neden sonra bu, onu bir pencere kenarında, sokaktan geçenlerden bazısını ona benzeterek geçirdiğim saati tahlil edebileceğim. Hiçbir zaman tahlil edemeyeceğim bilirsin ya, numaracı. Bunları ancak keder diyebilirsin. Olmayacak bir şey olsa ve birden aralığın başında hakikat oluverse, duyacağımı sevinç diye adlandıracağım. Keder ve sevinç, ah ne kelimeler. Ne müthiş sevinçsiniz, ne müthiş. Şu anda her kelimenin manasının o basit gerisinde neler saklı olduğunu anlıyorum. İnsanoğluna her kelime nelere mal olmamış. Şimdi anlıyorum. Belki bu kadar kuvvetli ilk defa seviyorum. Bütün kusurlarım, çoğunu meziyet sanırdım, birer birer keder ve sevinç misali ayan oluyorlar. Benim meziyetlerim de varmış. Hiç bilmediğim, aklıma getirmediğim, kendimden bir başkasını sevebilirmişim. İçimde onun için fedakarlıklar yaratabilirmişim. Ben hiç korkak değilmişim, hatta dövüşebilirmişim. Bir benden başkasını özler, kokusunu duyar, düşünür, üzülürmüşüm. Bazen hakkı yok. O diyor ki, aşk şuur altı bile olsa yine bir hesap kitap işidir. Burjuvalar arasında doğru. Fakat benim ne şuur üstü ne şuur altı hiçbir hesabım yok. Hesapsızlıklarla doluyum. Sevgilim hesap ediyorsa zararı yok, ben hesap etmiyorum. Zaman geçiyor. Bir cigara daha yakıyorum. Caddenin bir karış yerinden köpekli bir genç kız, siyahlar giyinmiş, sapı gümüş bastonlu bir Hristiyan kadını geçti. Mobilya yapım evinin gürbüz çırağı gülüyor. Manavın önünde bir asker üzüm alıyor. Bir araba geçti. Bir adam elinde bir şeyler götürüyor. Ana caddeye bir tramvay geliyor. Acaba aşağıdan mı? Şimdi yan sokağa insanlar çıkacak. Ya aralarındaysa ben ne yaparım? Geçen hafta böyle olmamıştı. Son defa geleceğim demiş ve hakikaten gelmişti. Ne olmuştu? Yarım saat karşı karşıya oturmuştuk. Ne kadar heyecansız, soğuk ve sakin gibiydim. O benden daha nazik, daha heyecanlı, daha bir tuhaftı. Bir daha gelmeyeceğim dedi. Ama dün tekrar ısrar ettim. Peki, yarın gelirim, bekle dedi. Gelmeyeceğini pek iyi biliyorum. Fakat o gelecek diye beklemek yahut yalnızca beklemek. Dilerim Allah'tan, onu da benim gibi belalara müptela kılsın. Bir insanı özlesin, işini, gücünü, havayı, suyu, yemeği bir tarafa bıraksın. Böyle bir pencere önünde beklesin. Saçım tek tük, sakalım ağırdı. Fakat her zaman böyle pencere önlerinde bir hayal bekledim. Ne kadar fazla hakikat oldularsa şimdi bütün hepsi o nispette hayaldir. Mobilya yapım evinin çırağı elinde bir küçük şişeyle şimdi dükkana girdi. Manavın önünde lacivert elbiseli biri kavunları yokluyor. Küçük mektepli kızlar geçiyor. Bu dekor dakikadan dakikaya, saatten saate, hatta bomboş olduğu zaman bile aynı olmadan değişecek. Ben bu değişen manzarayı seyrederek seni akşamlara kadar bekleyeceğim. Akşamüstü içki içmeye gideceğim. Sonra seni yine bulacağım. Bu akşam niyetim sana yalnız uzaktan bakmak. Önünden bir selam verip geçmek. yanıma gelmeyeceğine eminim. Olsun. Seni gören bir yerde oturup vapur iskeleye yanaşıncaya kadar seni gözleyeceğim. Beni görürsen kızacaksın. Lafını şaşıracaksın. Belki de yer değiştireceksin. Görmezsen uzun zaman seni seyretmek fırsatını bulacağım. Manav hani o perde sopası içlerinden çıkan zemberekli şeye 3 kavun bağladı. Kavunlar zıp zıp sıçrıyorlar. 2. Sevgilim gelmedi. Benim en aziz iki dostum. Şimdiye kadar size yazamadığım için beni affedin. Ne zamandır? Aşağı yukarı 30 sene geçti. Size mektup yazamadım. Neden yazmadığımı sorarsanız söyleyeyim. Efendim, canım dostlarım, aziz sevgililerim. Sizi bana kimler zemmetmedi? İnanmayacaksınız. Vallahi sizi çok sevenler bile sizden bahis açıldığı zaman aman aman dediler. İnsanı dedikodular şaşırtıyor, ne yapayım? Bilirsiniz ki hiçbir zaman sizi görünce selam vermemezlik etmedim. Başkaları onu da yaptılar ya. Fakat benim kıymetlerini bugün anladığım sevgili dostlarım, ben bunu yapmadım. Kızmayın. Siz öyle erişilemez mahluklarsınız ki, istersen selam da vermeseydin derseniz hakkınız var. Sizi layıkıyla sevemediğim, tekrar anlaşmak için önce bir takım boş ve manasız lakırtılar dinlemek lazım geldiği için tekrar affınızı rica ederim. Sizi seviyorum. O insanoğlu sevgilimden çok değilse bile ona müsavi derecede. Zaten ben de böyle çok az yoktur. Her zaman bir müsavat dairesi vardır. Şairliğimi affedin. Siz ey beni rüyalarımda sevgilime kavuşturanlar. Siz ey benim en kötü dakikalarımda yanıma dostça yumuşak adımlarla sessiz sessiz yanaşan, başımı karıştıran, ellerimi ayaklarımı öpen garip köpekler. Sizi çok seviyorum. İnsanoğlu sevgilim en hassiz hesaplarla yanıma gelmediği zaman siz ağır ağır yumuşak yumuşak geliyorsunuz. Kim bilir, belki siz de bir gün gelmeyeceksiniz. Biriniz asmaların meyvesinden, ötekiniz ottan başka bir şey olmadığınız halde insana yine bin türlü dalavereden sonra geliyorsunuz. Gönül isterdi ki siz kendi kendinize gelesiniz. Asmalarım olsaydı. Bütün sene içebileceğim, bütün sene sevgilimin gelmediği veyahut geldiği zaman içebileceğim şarabım, bütün sene keyfim olduğu veya olmadığı, sinirlendiğim veya keyiflenip kendi kendime yakabilirsin ulan bir cigara dediğim zamanlara yetecek bir tütün tarlam olmalıydı. Sizi o kalın suratlı bakkaldan yahut da ölmüş yüzlü bir tütüncüden satın almamalıydım. O zaman daha iyi olur, istikbalim daha müemmen olurdu. Sizin de dostluğunuz, sevgilimin dostluğu gibi paraya mütevakkıf. Bunun da ziyanı yok. Sizin bana şu dakikada gösterdiğiniz dostluğu kimse göstermedi. İnsanoğlunun göstermeyeceğini bilir, yine onu severdim. Fakat siz benim en iyi dostlarım. Nasıl bu korkunç saatimde yanıma yumuşak adımlarla gelip kalbimi ellerinizin, kafamı şehvetinizin içine daldırdınız. Mesudum. Şimdiden sonra galiba yalnız sizinle mesud olacağım. Sizi övmek için ne kadar büyük bir şair olmasını isterdim. Ey benim övülmeye değer çift sevgilim. İkinizin de yeri dudaklarımın arasıdır. Allah'a ısmarladık. 3. Geldikten sonra. Dediği saatte gelmeyince bir şişe şarap aldım, bir cigara yaktım ve yukarıki mektubu dostlarım cigarayla şaraba yazdım. Birinci bardaktan ve beşinci cigaradan sonra adeta sakinledim. Yine onu seviyorum ama gelmemesine pek aldırış etmiyordum. Bir aralık o kadar sakinledim ki uyuyakalmışım. Rüyamda bir kapı çalındı fakat bir türlü uyanamadım. Hızlı hızlı bu sefer iki defa daha kapının zili çalınca fırladım, kapıyı açtım. Karşımdaydı. Yuvarlak yüzü uykudan ve devirdiğim şaraptan şişmiş yüzüme bakıyor. Bu dakikaya ne kadar hazırlanmak lazım geldiğini şimdi anlıyorum. Onu çok tabii karşıladım. Heyecanların nereye kaçmışlardı? O büyük saadet hissi neremdeydi? Hiçbir şey bulamadım. Fakat başka türlü nefes alıyordum. O zaman ellerini tuttum. Onun en çok sevdiğim yeri olan bileklerini öptüm. Evden beraber çıktık. Onu tünele kadar götürdüm. Tünele bindirdim. kendim Beyoğlu tarafında kaldım. Bir kahveye girdim. İşte bunları yazabildim. Yani şu geldikten sonra kısmını. Halbuki neler yazmayı kurmuştum. Hele gelsin bir defa diyordum. İşte geldi ve gitti. Yaz bakalım. O büyük saadeti yaz bakalım. Hadi bakalım. 1942. İlk okuyucu mektubu. İlk defa bir okuyucu mektubu alan yazıcının hali, ilk defa içki içinin sarhoşluğuna pek benzer. İnsan bir garip oluyor, gönlü bulanıyor, başı dönüveriyor. Her taze heyecan, zevkine doğru dürüst varılamayan bir güzellik taşır. Sonradan gelir şarabın hümarı. O zaman da alkole alışılmış demektir. Artık bir huzursuzluğu gidermek için içilir. Her gün mektup alan yazıcılar bir nevi alkolik olmuşlardır. Onlar bu tadı tadamazlar. Ben ilk okuyucu mektubu ile sarhoş olduğum için şimdilik ne âlâ. İnşallah ne fazla mektup alır da kanıksarım, ne de hiç almaz o zevki bir daha tatmaktan geri kalırım. Şimdilik bu bende taze heyecan uyandıran ilk mektuptan söz açmasam yapamayacağım. 7 günde çıkmış bir röportajımda, İstiklal Harbi sıralarında, Adapazarı'nda Geyve Boğazı'na kaçırılmış bir şimendifer makinesinden söz açmıştım. Ben o zamanlar pek küçüktüm. Gözümün önünde yer yer her şey canlı, her şey bulanık. Ama okuyucumun mektubu hafızamda bulanık taraflarını sili sili verdi. Mektubun sahibi Ahmet İnel, şimdi kürede oturuyor. Şu satırlarla çocukluğum canlandı. Gittikçe artan bir şiddetle Türk köyleri basılıyor, soyuluyor, ileri gelenleri birer birer öldürüldükten sonra kadınların da ırzlarına tecavüz ediliyordu. Her taraftan yükselen acı, yürek paralayıcı feryatlara karşılık İstanbul hükümeti günlük gazetelerle her yerde halkın işi gücüyle uğraştığını, asayişin mükemmel olduğunu hiç de yüzü kızarmadan resmi tebliğlerle ilan ediyordu. Ben Söğütlü nahiyesinde müdürdüm. Adapazarı'nda hükümet yoktu, emniyet yoktu. Ölü bir hükümetin memurları sıfatıyla halkın yüzüne bakmaktan utanıyorduk. Bunca facialar karşısında aciz, seyirci kalan hükümete artık vergi verilmiyor, tahsildarlar her yerden kovuluyordu. Maaş alamıyordum, çoluğum çocuğum açtı. Bereket versin o havalideki yaban domuzlarına. Onları vuruyor, Hristiyan köylerine satıyor, bununla ailemin nafakasını temin ediyordum.